Ayrım 38, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 336. Fredo Corleone tek başına karanlıkta ayakta dikilmiş, Chateau Marmont'un çatı katındaki pencereden aşağıya Sunset Strip'e bakıyor, karısının eve dönmesini bekliyordu. Burası Fredo'ya her geçen hafta babasının Long Island'daki evlerin tümüne ödediği toplam paradan çok daha fazlasına mal olmaya başlamıştı. Belki de buna değer de. Burada Diana'yı gözetleyip sinirlendiren hayranlar ve ensesinin dibinde soluyan korumalar olmadan yaşayabiliyorlardı. Saatine baktı, neredeyse 2 olmuştu. Saat 11'de bir akşam yemeği randevuları vardı. Çekimler genelde saat 9 civarı sonlanırdı. O güne kadar sadece 3 filmde boy göstermişti, küçük rollerde ve gerçeği söylemek gerekirse işin ne zaman biteceğini kestirmek genelde çok zordu. Diana son 5 yıldır, ki bu süre Hollywood saatine göre 500 yıl olarak da adlandırılabilirdi, başrolde oynamamıştı. Şimdiki rol ona birkaç genç aktris denendikten sonra verilmişti. Diana her gün eve geldiğinde bu filmin ne kadar mükemmel olacağından ve rol arkadaşının ne kadar çarpıcı birisi olduğundan bahsediyordu. Fredo daha pencerenin önünden ayrılıp telefona doğru dönerken kendi kendine numarayı çevirmemesi gerektiğini söylemişti. Kendi kendini sınayacaktı. Yine de numarayı çevirdi. Telefon santrali onu 3 numaralı bungalova bağladı. Karşıdan gelen derin ve uykulu ses, bu sektörde en çok tutulan şarkı sözü yazarlarından birisi olan Wally Morgan'a aitti. Adam orduda görev yapıyordu, motosiklet yarışlarına katılırdı, avlanmaktan hoşlanırdı. Homoseksüel olduğu kolay kolay tahmin edilebilecek birisi değildi. Fredo bu tür şeylerin insanın yaptıklarıyla alakası olmadığını öğreniyordu. Evinde çalışan adamın odaları boyaması onu ressam yapmıyordu. O sadece odanın tekini boyayan birisiydi. Aynı şekilde burası da Hollywood'tu. Burada her şey farklıydı. Fontaine ibneleri göt becericiler olarak adlandırıyor. Bunu doğrudan onların yüzlerine söylüyordu. Ama yine de o ve diğer oğlanlar evin arka tarafında futboldan ya da M80'leri koyaklara saklamaktan bahsederlerken, kadınlarla sohbet etmeleri için bu tür insanlardan bayağı bir kısmını verdikleri partilere çağırıyorlardı. Peki tüm bunlar olurken Fredo neredeydi? Oğlanlarla birlikte Amerikan futbolundan bahsediyor, mahallenin çeşitli yerlerine işiyordu. Aslında o da tam bir ibneydi. Fredo boğazını temizledi ve bir kadeh içki içmek için ona uğrayıp uğrayamayacağını sordu. Morgan, "Uğramak mı?" diyerek kıkırdadı. "Hoş bir ima kaplan, ama neden olmasın? Martini hazırlarım. Düşünceli davran ve şu bizim yeşil arkadaşlarımızdan da birkaç tane getir, tamam mı?" İma, bizim yeşil arkadaşlarımız, kaplan. Fredo açısından böyle konuşan birisiyle ilişkisinin olduğuna inanmak oldukça zordu. Mayosunu ve hap şişesini kaptı, dışarı çıktı. Mayo her şey bittikten sonra lazımdı, kafasını rahatlatmak için yüzecekti. Sonunda havuza vardığında saat sabahın 4'üydü ve havuzun diğer ucunda birbirlerini beceren bir çift vardı, etraf karanlıktı. Fredo o dışarı çıkana kadar ikilinin işlerini bitireceklerini umarak kabinde üzerini değiştirdi. Ancak kapıyı açtığında onların hala orada olduklarını fark etti. 3 numaralı bungalovda duş almamıştı. Her türlü olasılığa karşı hazır bulunmak için çatı katına dönmeden önce temizlenmek amacıyla bir şeyler yapmalıydı. Çift öyle ya da böyle oldukları yerden ayrılmıyor gibi görünüyor, duvarın dibinde merdivenin yanındaydılar ve sanki hiç aceleleri yokmuş gibi davranıyorlardı. Peki bundan Fredo'ya neydi? Havuzun sığ tarafından suya atladı ve ileri geri birkaç kez yüzdü. Hiçbir şey yememişti. Fakat aldığı haplar ona dünyanın tüm enerjisini vermiş gibiydi. Elbiselerini toparlarken hala havuzun derin kısmında işlerini görmekte olan çifte tekrar bir göz attı. İşte oradaki kadının kendi karısı olduğunu da o zaman fark etti. "Didi." Kadın güldü, adam da güldü. Adam onun başrol arkadaşı Matt Marshall'dı. "Diana, birazdan gelirim," dedi. "Şimdi azıcık meşgulüm." Fredo başını öne eğdi ve asansöre doğru ilerledi. Çatı Katında Apache Körfezi'nin, bu onun ikinci filmiydi, bir Kızılderili ile birlikte oynamıştı. Setinden yürüttüğü silah askısını üzerine geçirdi. İki dolu Colt Peacemaker'ı da yerlerine yerleştirdi. Haplara rağmen kendisini inanılmaz derecede sakin hissediyordu. İntikam onaylanmıştı ve birkaç dakika içerisinde gerçekleşecekti. Fakat geri döndüğünde havuz bomboştu. Fredo'nun bunun ardından hatırladığı ilk şey, Chateau Marmont'un garajına gittiği, silahını ilk yıl dönümlerinde Diana'ya aldığı turkuaz renkli 1958 model muhteşem Corvette doğrulttuğuydu. Kalbinin ne kadar derinden kırıldığının farkındaydı. Birkaç derin nefes aldı, kolunu sabit tuttu, tetiği tam anlamıyla çekmeden sadece sıktı. Arabayı almaya Flint ile birlikte gitmişlerdi. Emrinde çalışan halkla ilişkiler görevlisi, onların gülümseyen fotoğraflarını çekerek dünya çapındaki gazetelere ve dergilere yollamıştı. Fredo ateş açtı, arka cama, arka sol tekere, iki tane sürücü kapısına, bir tane sürücü camına. Ki bu mermi dümdüz giderek yolcu camından dışarı çıkmıştı, bir tane de ön cama. Bir arabayı öldürmek insanı rahatlatıyordu. Camlar etrafa saçıldı ve lastiklerle döşemeler patladı. Metalik sesler ve kim bilir nereden gelen olay sonrası tıngırtılar içeride yankılandı. İlk koltuğu aşağı indirdi. Corvette'in motor kapağını kaldırdı, diğer silahı eline aldı. Otel müdürü ve diğer birkaç kişi olay yerine gelmişlerdi. Ama hepsi de Fredo'yu tanıyordu ve bunun Diana'nın aracı olduğunu biliyorlardı. Daha önce ondan çok daha ünlü insanların yaptıkları garip ve alenen yasa dışı tavırlara tanıklık etmişlerdi. Müdür sakin bir ses tonuyla yapabileceği herhangi bir şey olup olmadığını sordu. Hayır, Fredo karbüratöre bir mermi sıktı. Ben icabına bakıyorum, teşekkürler. Diğer atış küçük bir patlama ve ardından havaya yükselen beyaz bir dumanla sonlandı. Salak salak etrafa bakınıp ne olduğunu anlamaya çalışan insanlar etrafta boy göstermeye başlamıştı. Saat oldukça erken Bay Corleone, sizin de görebileceğiniz gibi diğer misafirler. Fredo motor bloğuna bir mermi daha sıktı. Biraz rahatsız oldular. Yolcu tarafına iki kurşun daha. Son atış arabayı sıyırıp geçmişti. Tam arkasından bir kadının çığlığı işitildi ve Fransızca hiç kimsenin ne olduğunu anlamadığı bir şeyler söylemeye başladı. Fredo arkasına döndüğünde Matt Marshall ile karşılaştı. Gömleksizdi, çıplak ayaklarıyla ona doğru yaklaşıyordu. Oldukça yakışıklı sayılabilecek, yüzü sinirle kaplıydı. Fredo diğer silahı da çekti ve her ikisini birden Marshall'a doğru kaldırdı. Adam Fredo'nun mermilerini bitirdiğini biliyor olmalıydı ki yaklaşmaya devam etti. Fredo'nun zihni hayatında daha önce hiç bu kadar açık olmamıştı. Olduğu yerde dikildi. Marshall ona doğru bir hamle yaptı. Fredo yana doğru kaçtı. Bir matador kadar becerikliydi. Marshall kaldırıma düştü. Ayağa kalktı. Kan içerisindeydi. Tekrar harekete geçti. Kafası salakçasına yere doğru eğikti. Fredo gülmek istedi ama bunu yapmak yerine silahı kaldırıp yuvarlak kabzasıyla adamın suratına geçirdi. Tıpkı yüksek bir binadan düşen bir et parçasını çıkartacağı türden bir ses işitildi. Marshall çöküp kaldı. Ortalıkta çığlıklar atan Fransız kadın dışında orada bulunan herkesten "Oh!" şeklinde bir ses yükseldi. Fredo silahları tekrar yerlerine yerleştirdi. "Kendini koruma," dedi, "bu kadar açık ve basit." Onun kefaletini ödemeye ve tahliyesini sağlamaya gelen kişi Hagan'dı. Fredo karakoldan çıkarlarken "çok çabuk geldin," dedi, "uçtun mu?" "Öyle de denilebilir. Tanrım Fredo, bugüne kadar o otelde kalıp da tutuklanan senden başka kimse oldu mu bilmiyorum." "Serseri kurşunu," dedi, "bu herkesin başına gelebilirdi. Yine de olanlar yüzünden kendimi inanılmaz derecede kötü hissediyorum." Fransız bayan kontestlikten azlettirilmiş birisiydi. Fino köpeğiyle dışarıya yürüyüşe çıkmıştı. Mermilerden teki köpeğin kafasına isabet etmiş, geride neredeyse hiçbir şey bırakmamıştı. Diğer problem yaratan atışlardan bir tanesinde ise mermilerden biri Corvette'i bir şekilde sıyırıp arkada duran beyaz bir DeSoto Adventure'ın kapı çerçevesini yırtmıştı. Bu araba 1957'deki Indy 500'ü kazanan yarış arabasıydı. Yarışın birincisi bu aracı Marshall'a satarak büyük miktarda para kazanmıştı. Marshall film seyircileri arasında damalı bayrak yarışlarında altın kazanan bir ukala olarak tanınırdı. Bu geri zekalı aslında Diana için ya da onun adına dövüşmek amacıyla Fredo'nun üzerine yürümemişti. Onu harekete geçiren şey değerli arabasından havaya yükselen keskin dumandı. Bu serseri bir kurşundan çok daha öte bir şey Fredo. O silahlar...
Silahlar temiz. Neri onların imal edildikleri tarihteki kadar temiz olduklarını söylemişti.
Öyle olsalar çok iyi olur. Çünkü Los Angeles polisi onların kontrolünün yapılmasında kendilerine yardımcı olmaları için FBI'yı buraya getirtiyor.
Temizler.
Hagen'ın bu ikine bindiler. Ailenin her bireyi birdenbire sıkıcı arabalar kullanmaya başlamışlardı. Ve hiç konuşmadan Chateau Marmont'a doğru yol aldılar. Otel yönetimi sadece Fredo'yu otelden kapı dışarı etmekle kalmamış, aynı zamanda Hagen'a da bir oda ayarlamıştı. Bunda verilen yüksek bahşişin bir kişinin oda parasının önceden ödenmesinden ve bir VIP ile evli olmanın payı oldukça büyüktü. Hagen ve Fredo herkesin inzivada olduğu sıcak sokakta birlikte yürümeye başladı. Hagen pekala şu cebinde buldukları haplara ne diyeceksin dedi.
Reçeteli, onları bana Segel verdi.
Biraz dolaylı olsa da söyledikleri doğruydu. Adamı Figaro'yu Vegas'a yollamış ve hapları aldırmıştı. Ailenin eski bir dostu olan Jules Segel, Corleone'lerin inşa ettirdikleri hastanede ameliyathane sorumlusuydu.
Bana ilaçların aspirin kutusunda durduğunu söylediler. Aspirinleri çıkartıp ilaçları o kutuya tıktım. Hapların taşınma şekillerini düzenleyen yasa yok.
Bilmiyorum. Segel uzun süre önce yine böyle bir suçtan dolayı işten uzaklaştırılmıştı. Ve bu bizim hastanemizde çalışmaya başlamadan önceydi. Ama şimdi, bak hastane bizim medyatik görünümümüzü yumuşatıyor ve eğer...
Öyleyse hastaneye bu reçeteyi kendisinin yazdığını söyleyecek başka bir doktor alın. İyi bir bedele bunu yaparlar. Daha önce bundan çok daha kötü sorunları yüzlerce kez hallettin.
Tanrım, Tommy, baba seni her zaman aramızdaki en Sicilyalı tip olarak isimlendirirdi. Ne oldu şimdi? Bu beceriyi senden basit bir meclis hareketiyle çekip aldılar mı? O adamın ne yaptığını sana anlattım. O benim karımdı.
Bana telefonda anlattın. Bu hiç de akıllıca değil Fredo. Fredo omzunu silikti. O ayrıcalıklıydı. Marshall ölmedi ya da ona başka bir şey olmadı öyle değil mi?
Hagen Tanrı'ya şükür ki hayır dedi. İyileşecek. Suratının hali ise üzerinde düşünülmesi gereken başka bir durum. Oldukça kötü ha?
Oldukça kötü. Matt Marshall yaşamını elmacık kemikleriyle kazanıyor ki artık bunlar sert bir yapıdan çok sıvı hale geçmiş gibiler. Bu da yeterince kötü bir durum. Çünkü sen de biliyorsun ki adam bir film çekiminin ortasında. Filmi o olmadan bitirebileceklerini düşünmüyorlar gibi görünüyor. Bazı şeylerin üstesinden gelip olayı halletmemiz mümkün. Ancak Los Angeles artık bizim için zor bir şehir. Chicago ile birlikte.
O adamlarla barış yaptık. Beni tanırlar, beni severler. Onlarla başa çıkabilirim.
Her ne olursa olsun bana üzerinde çalışıp temizlemem gereken birçok sorun çıkarttın.
Haydi ama Tom, eğer konu Teresa olsaydı ve sen de benim yerimde olsaydın ne yapardın?
Bilmiyorum. Bir arabayı ve bir fino köpeğini vurmak mı? Tam film gibi.
En azından Teresa'nın böyle bir şey yapmayacağını söylemedin.
Teresa kesinlikle böyle bir duruma düşmezdi.
Defol git, lanet olası gerizekalı pislik.
Bugün o hatlardan kaç tane yuttun Fredo?
Hiç.
Daha önce hiç bu yönüyle düşünmemişti, sayısal olarak yani.
Onları sadece arada bir kullanıyorum.
Bungalov 3'ten bahsetmek, hatta havuz olayını bir kez daha anlatmak istemiyordu.
Bu taraftaki manzara daha güzel dedi. Sunset Bulvarı ve etrafındakiler.
Hagen biliyorum dedi, burada oturmuştur. Sana buradan bahseden kişi bendim.
Öyleyse sen de biliyorsun. Bu taraftaki manzara daha güzel.
O yana doğru ilerlediler.
Fredo, sormak istediğim bir şey var dedi. Sen şu böceklerden bahsettiğinde Kay çılgına döndü mü?
Hagen hala bilmiyor dedi. Fredo doğru tahmin etmişti.
Mike Kay'e bunu söylememişti bile. Bunu yaptırtacağı kişi Tom'du. Kay akıllıdır, hemen her şeyi bilir. Bilmese bile er ya da geç büyük olasılıkla sen ona söyleyeceksin.
Sen neden bahsediyorsun?
Senin ona yaltaklandığın ya da laf taşıdığın türünden bir şeyler ima etmiyorum. Ama herkes onun bilgileri senden aldığını biliyor.
Bu şu ana kadar duyduğum en komik şey.
Bana daha önceden tıpkı Colma'da olduğu gibi New York'taki mezarlık dolandırıcılığına ilişkin geliştirdiğim fikrimin işittiğin en komik şey olduğunu söylemiştin.
Ha, şu mezarlık fikri mi? Hala unutmadın mı? Mike sana söyledi, bu şu anda girebileceğimiz bir iş değil. Her tür dolandırıcılıktan uzak duruyoruz. Herhangi bir şeyden dolayı Stratçilerle aramızın açılmasını istemiyoruz. New York'taki her tip politikacıdan yardım almamız gerekir ki şu anda yapmak istediğimiz en son şey bu tip yardımları böyle projeler üzerine harcayarak kaybetmektir. Şunu da eklemeliyim ki bahsettiğimiz proje birçok açık noktası olan bir proje. Köşeyi döndüler, Annie McGovern ve temsilcisiyle birlikte yürüyüşe çıkmış olan Alfred Hitchcock'la çarpıştılar. Frodo Hagen'ı meclis üyesi Hagen olarak tanıştırdı. Annie Fredo'ya iyi olup olmadığını sordu. Fredo bunun uzun bir hikaye olduğunu, onu daha sonra arayıp anlatacağını belirtti. Annie, hayır, Johnny şehirde değil dedi, Chicago'ya gitmişti. Hitchcock artık gitmeleri gerektiği konusunda ısrarcı davrandı ve gittiler. Hagen ile birlikte tekrar yalnız kalan Fredo, hangi açık noktadan bahsediyorsun dedi. Hagen, açık noktalar var diye karşılık verdi. Bak şöyle anlatayım. New York'taki operasyon her şeyde olduğu gibi koruma temeline dayanıyor. Girilebilecek yeni işler sadece yasal olanlar.
İşte benim planımın güzelliği de burada Tom. Bu dolandırıcılık değil, her şey tamamen yasal olacak.
Fredo, bu işi böyle iki yönlü yürütemezsin. Bir yandan tam anlamıyla medyanın gözlerinin önünde yaşıyorsun, bir film yıldızıyla evlisin, Las Vegas'taki otellerimizin eğlence kısmını yönetiyor ve televizyonda kendi şov programını yapıyorsun. Bu arada programının çok başarılı gittiğini duydum.
Teşekkürler, programın iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz.
Ama bir yandan tüm bunları yaparken diğer taraftan geriden şu mezarlık planına benzer şeyler yapamazsın. Ve eğer kendini temize çıkartıp yaptığın işin yasal olduğunu ispatlayamazsan da diğerlerini yapamazsın. Uyan artık ha! Uyanmak harika olurdu fakat polisler o lanet olası haplarını alıp götürmüşlerdi.
Fredo, öyleyse bırak pis işlerle başkası uğraşsın dedi. Bunu Rocco yapabilir. Ya da sen, belki de bu iş için daha uygun birini biliyorsundur. Mesela Nick Geraci. Her şey yasal hale gelince işin başına ben geçerim. Bu benim fikrimdi Tom.
Hagen, fikirler dedi, hiçbir boka yaramaz. Önemli olan hangi fikirle ne yapacağını bilmektir.
Ben kendi fikrimle ne halt yiyeceğimi biliyorum, tamam mı? Onu nasıl işler hale getirip kullanacağımı biliyorum. Bir kez rayına oturduktan sonra işlemi nasıl devam ettireceğimi biliyorum. Benim sorunum sizin bunu yapmama izin vermemeniz.
Hagen bir şeyler söylemeye başladı.
Fredo, haydi konuş dedi. Bana beni durduranın sen olmadığını, bunu yapanın Mike olduğunu söyle. Lanet olsun Tom. O seni beni kullandığından çok daha fazla kullanıyor. İkimiz de ondan daha yaşlıyız. O ikimizi de eziyor. İyi ama neden?
Hagen kaşlarını çattı.
Fredo, sen İtalyan değilsin dedi ve sen bizim kanımızdan değilsin, dolayısıyla sorun yok. Bunlar karmaşık şeyler ama yine de senin onun ayakçısı olmana sebep olacak şeyler değil.
Seni burada bırakıp sinirinin yatışmasını beklemeliyim, senin nankör İbne. Belki de hapiste olmak hoşuna giderdi.
Tüm bunlar ne anlama geliyor?
Hagen gözlerini kapattı. Hiçbir şey.
Senin sorunun ne, korktun mu?
Hagen hiçbir şey söylemedi.
Sana bir şey sordum, lanet olası.
Bana vuracak mısın Fredo? Durma, devam et.
Ne söylemeye çalıştığını biliyorum Tom, haydi söyle. Şu çocuktan, San Francisco'daki hırsızdan bahsedeceksin, öyle değil mi?
Fredo'nun işe girişmek için birisini öldürmesi gerekmiyordu. Hippie Dean, Fredo'nun öldürdüğü ilk kişiydi. Öldürülme sebebi ise çocuğun Fredo'nun kaldırıma oturup ağladığı o eski fotoğrafı anımsayamaması olmuştu.
Fredo bu konuda hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranmıştı. Dine yüzünün diğer birçok insanın yüzüne benzediğini söylemişti ama çocuk yine de hatırlayamamıştı. Fredo çocuğu bir yastıkla boğmuş, sonra giysilerini giydirmiş, ardından cesedi bir güzel dövmüştü. Hoş çocuk ama sebep belliydi. Ne yazık ki çocuk bir cinsel sapıktı. Etrafı birbirine katıp bela yaratan türden birisi değil ama kendisini ibni olarak ortaya koyan bir kişi. Adam hastaydı. O günlerde Fredo tanınabileceğinden o kadar çok korkuyordu ki sorunları halletmek oldukça kolay olmuştu. Bu işten sıyrılmak zordu ama her şey yolunda gitmişti. Bana öyle bakıp durma, söyle hadi. Hagen tek bir lanet olasıca kelime dahi etmeyi düşünmüyorum dedi. Bana sorarsan San Francisco çok gerilerde kaldı, tarihe karıştı.
Gerçekten canımı sıkmaya başladın Tom.
Başlamak mı? Fredo bir yumruk salladı. Tom elini havada yakaladı. Fredo'nun kolunu arkasına doğru büktü. Sonra Fredo'nun böğrüne öyle kuvvetli bir yumruk attı ki Fredo daha fazla ayakta kalamadı. Tom kolu serbest bıraktı. Fredo sendeledi ve dizlerinin üzerine çöktü. Zorlukla nefes alıyordu. Fredo sonunda nefes nefese,
''Senden lanet derecede nefret ediyorum Tom.'' dedi.
''Ne yapıyorsun?''
Fredo daha evimize adım attığın andan itibaren dedi. Babanın bir numarası sen oldun.
Yapma Fredo, sen kaç yaşındasın?
Soluğu düzene girerken, Mike da annemin gözdesiydi dedi. Sonny hiç kimseye ihtiyaç duymadı ve Connie de bir kızdı. Bak ne diyeceğim, sen gelene kadar babanın gözdesi bendim, bunu biliyor muydun? Bunu hiç düşündün mü? Bu hiç umrunda oldu mu? Aldığın şey benimdi.
Bunlar senin sebep olduğun pislikleri kapatmaya çalışan bir insana söylenebileceklerin çok ötesinde şeyler.
Fredo benim söylediklerimin ne önemi var ki dedi. Nasılsa bunu yapacaksın. Mike'ın sana söylediği her şeyi yapacaksın.
Ben bu aileye sadığım.
Saçmalık, sen sadece ona sadıksın.
Ne söylediğine dikkat et Fredo.
Fredo ayağa kalktı ve saldırdı. Hagen'ın ikinci yumruğu Fredo'nun çenesinde patladı ve onun arkasındaki Asya yaseminlerinin tepesine sırt üstü uzanmasına neden oldu.
Bu kadarı yeter mi?
Fredo doğrulup oturdu ve ellerini gri, acıyla buruşmuş yüzünde gezdirdi. Birkaç kez derin nefes aldı.
Uyumadım dedi. Bilirsin işte, gerçek uykudan bahsediyorum. Ne kadar süredir bilmiyorum. Günlerdir.
Hagen bir püro alıp yaktı, derin bir nefes çekti ve elini Fredo'ya uzattı. Fredo hala bağdaş kurmuş otururken uzun bir süre uzatılan ele baktı, ardından uzanıp eli yakaladı. Hagen gömleğinin göğüs cebine doğru uzanırken püro ister misin diye sordu.
Fredo hayır teşekkürler dedi.
Hagen kafasını salladı, yukarı çık ve karının yanına git Fredo dedi.
Bana ne yapacağımı söyleme, bu arada o yukarıda değil.
Başka nerede olacak ki? Bugün çekim yok.
Yukarıda mı?
Hagen Fredo'nun omzuna vurdu. Seni seviyorum Fredo. Bunu biliyorsun öyle değil mi?
Fredo omzunu silkti.
Ben de seni seviyorum Tommy dedi. Fakat diğer yandan...
Tom bu konuyu kapattık dedi. Tüm olanları unut.
İki erkek kardeş arasında bu olay başka bir şekilde sonlanmazdı zaten, öyle değil mi?
Hagen kafasını belki öyle, belki de değil tarzında salladı.
Fredo bu arada reflekslerin çok iyi dedi. O yumruğu yakaladın.
Hagen çok kahve içiyorum dedi.
Fredo o zıkkımı bırakmalısın diye karşılık verdi. Yoksa seni öldürecek.
Hadi git artık dinlen. Her şey yoluna girecek. O an için Hagen haklıydı. Dayanlı onu kapıda karşıladı. Fredo'yu tekrar tekrar öptü ve büyük küveti doldurarak sıcak bir banyo hazırladı. Fredo Dayan'la kendisini tıraş ederken sulara gömüldü. Evet, Dayan'la kendi jenerasyonundakiler arasındaki en büyük yıldızlardan birisiydi. Ama Fredo onun uğruna çaba harcamanın, onun için kavga etmenin hiç de aldatıcı bir çaba olmadığını biliyordu. Birlikte geçirdikleri süre boyunca hiçbir zaman yatakta mükemmel bir zaman geçirmemişlerdi.
Fredo söyle bakalım, benim gibi bir serseri nasıl oldu da senin gibi birisini elde etti diye sordu.
Dayan'la mutluymuş gibi iç geçirdi. ''Sakın elinin altındaki fırsatı kaçırma.'' dedi.
''Fredo ya buna ne dersin?'' dedi.
''Özellikle de bunu. Daha yaklaş ve hafifçe tadına bak. Yani bak demek istiyorum.''
''Hayır, öyle demek istemiyorsun.''
Dayan'la tatlı bir sesle mırıldanarak ''Haklısın.'' dedi. Ellerini sıkı bir tarzda Fredo'nun kafasının arkasına bastırmıştı. İstemedim.
38. ayrımın sonu. Sayfa 346.